Ayrım 47 sayfa 433. Esir şehrin fedaileri, Taylan, Sorgun, Ödemiş, Çakırcalı. Balıkçı Salih Reis'in Haliç'teki evinin bahçesinde gece vakti, Deri Zeybek, Yüzbaşı Dayı Maksut'a Efe'lerin hikayelerini anlatmakta ve bir ara Çakırcalı Mehmet Efe'ye geldi söz. Deri Zeybek, "Çakırcalı Mehmet Efe'mizin yanındaydı dedem. Köylü köprü istedi mi koşardı Çakırcalı'ya. Çakırcalı ağlara emrederdi. Köprü şıppadanak yapılırdı. Fakir köylü mü baş göz olacak? Efe'miz yapardı düğünü. Reji idaresinin yasağı var. Köylü tütün ekemez. Ekeni reji kolcusu vurur. Amma ve lakin Çakırcalı Efe'miz dar ederdi dünyayı o kolculara. Sonra bir kancıklıkla vururdu sarayı onu. Hala yanarız Efe'mize." Balıkçı Salih Reis, İttihatçı Divitçi İhsan, Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet Hilmi derin bir kedere düştüler yine. Kehribar Ali Dayı Maksut'a baktı, konuş izni aldı ve birden "Gam etme Deli Zeybek, velakin artık sıra bizdedir ve de yüzbaşım Dayı Maksut Bey demektedir ki hesaplaşma zamanı vardır yedi düvelle. O reji de yedi düvelin emriydi. Biz ta burada duyardık kolcu zulmünü. Deli Zeybek, belki zaman çabuk gelir inşallah. Bir yangın yakarız ki şan olunur, yedi düvel de görür. Bir yaksa Mustafa Kemal Paşa'mız ateşi de yaksak dünyayı." Onca ateş çemberinden geçmiş Miralay Galatalı Şevket'in gözleri dolu dolu oldu. Gemici feneri ışığındaki masanın başında Dayı Maksut, "Sanırım öyle bir ateş yakacaktır ki Mustafa Kemal Paşa'mız yaşanacak yeniden ve sanırım ki Çanakkale gibi zamanlar." Sabahın ilk ışıkları Esirşehir İstanbul üzerine vurdu. Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet Hilmi, "Şimdi esir başka şehirler de var. Anadolu tümden yanmakta. Ateş yakıldı mı yetişiriz imdada ölene kadar. Vuruşmadan ölmek hiç de yakışmaz ki bize." Rumeli'li Deli Ömer atıldı. "Urubeli'deki gibi değil mi Hilmi Bey?" Teşkilat-ı Mahsusacı Ahmet Hilmi, "Ondan da öte. Yarım kalmıştı, şimdi tam ederiz." Yüzbaşı Dayı Maksut, Miralay Galatalı Şevket yeni vazifelerini almak için Doktor Fahri ile birlikte Mustafa Kemal Paşa'nın Havva Sokak'taki gizli karargahında emir beklemekteler. Miralay Galatalı Şevket bir ara Yakup Cemil'den söz etti ve Mustafa Kemal Paşa bir an daldı, sessizlik salona çöktü. Mustafa Kemal Paşa hepsinin gözlerinin içine bakarken, "Yakup Cemil bir başka kahramandı. Memleket aşkı kalbinin içlerinden öyle bir gelirdi ki engin denizlerden esen fırtınalar gibi." Biraz sonra Mustafa Kemal Paşa'nın yeni emirlerini alıp çıktılar. Dayı Maksut, Miralay Galatalı Şevket ve Doktor Fahri Osman Bey'e doğru yürümekteler. Miralay Galatalı Şevket yüzbaşı Dayı Maksut'a, "Hatırlar mısın Baba Ali'ye bastıktan sonra Enver Paşa Yakup Cemil ile birlikte nasıl da gidip almıştı başkumandan vekilliğini Sakarya'dan, sadrazamdan? Fakat merkezi umumide Yakup Cemil ile Enver münakaşa etmişlerdi. Yakup Cemil'in öfkesi malum, vuracaktı neredeyse Enver'i. Ardından zaman geçti ve Yakup Cemil'in kaderini bilirsin. Şimdi olmalıydı. Tek başına yakmaya kalkardı yedi düvel karargahlarını." Miralay Galatalı Şevket bir ara başını kaldırdı, çatılardan aşağılara kadar sarkan yedi düvel bayraklarına baktı ve derin bir öfke ile, "Bunlar indirilmeden ölürsem gözlerim açık gider. Öyle ölürsem sakın kapamayın ölümüm sırasındaki gözlerimi, vasiyetimdir." O sıra geçmekteydi caddeden yedi düvel bandosu. Çatılardan aşağılara kadar yedi düvel bayrakları, geceleri Beyoğlu'nda Pera'da sarhoş naraları, İstanbul artık bizim diye bağıran azınlıklar azgınları, geceleri şık kulüplerde aslını neslini unutmuşlar yedi düvel yüksek komiserleriyle ticaret pazarlıklarında ve öyle bir gece, mümayesle Pera'dan inmekte olanların karşılarına dikildi. Kehribar Ali, Rumeli Deli Ömer, Zeybek, Deli Zeybek, bir gözü cephede kalmış kör çavuş ve namlularından çıktı öfkeli kurşunlar. Dağıldı nüma işçiler ve Esirşehir İstanbul'un bir gecesi de böyle geçti ve fedailer zamanları. Endaut silahları. Maltepe Endağıt Askeri Mektebi'ndeki silahlar Yenibahçeli Yüzbaşı Şükrü'ye Mustafa Kemal Paşa'nın daha ilk İstanbul'daki günlerinde verdiği emirle Şile civarındaki Türklere dağıtılmıştı. Orada Pontusçularla yer yer çatışmalar olmaktaydı. Şile Türkleri de gizli teşkilata katılmışlar, asıl büyük vuruşma zamanını beklemekteler. Esir şehrin İstanbul'un semtlerinde artık gizli teşkilat merkezin emriyle hareket halinde. Yıldızlar ve Çocuk. Teğmen Faruk o gece Doktor Münir Bey'in Erenköy'deki evine toplantıya gidecekti, hava kararmıştı. İlkbahar gecesinin yıldızları, o çocuk yine çimenler üzerinde yatmıştı Nihat Hala'nın konağının bahçesinde. Selvinaz elini bile tutmasa da Teğmen Faruk sevdasını uzaktan da olsa, 2-3 adım mesafeden de olsa yaşamakta ve bahtiyar. Gözlerinde masum sevdasının ışıkları. Velakin Teğmen Faruk'un bu hal ve vaziyette sevdaya zamanımız yok sözleri de aklında. Faruk'un yüreğinde iki sevda, amma velakin başta geleni memleket ve yanında Selvinaz'ın sevdası. Faruk Nihat Hala'ya çimenlerin üzerine sırt üstü uzanmış çocuğu işaret etti. Nihat Hala hala şehit babasını aramakta yıldızlara bakarak. Öyle denilmişti ona. Baban şehittir velakin yıldızlardadır. Oradan bakmaktadır. Teğmen Faruk, bak Nihat Hala, eğer bu memleketten düşman gitmeden ölürsem kabrimin yeri bile belli olmasın. Esirlikte yakışmaz kabir yeri bile. Nihat Hala Faruk'un saçlarını okşadı. Evladım göreceksin, bitecek, siz varsınız ya ve bilirim ki Mustafa Kemal Paşa var ya, eşim tanırdı onu cephelerden, durmaz. Teğmen Faruk birkaç gün sonra yine Anadolu'daki vazifesine dönecekti. Selvinaz'ın yine başlayacaktı hasret günleri. Pera Palas ve Düğüne Gider Gibi. Mondros'un esir şehri İstanbul'un Pera Palas salonunda Mustafa Kemal Paşa, İtilaf devletleri generallerine iyi bir ders verdikten sonra yaveri Cevat Abbas'a herhalde ne demek istediğimizi anlamışlardır. Kaşları çatılmıştır Mustafa Kemal Paşa'nın. Pera Palas'tan ayrılmasının ardından İtilaf devletlerinin generalleri kendi aralarında konuşmaya başladılar. Generallerden birisi biraz da hayretler içinde, ''Çanakkale'de karşılaştığımız bu general acaba neye güveniyor? Türk orduları teslim oldular, silahlarını teslim ediyorlar. Kendisinin emrindeki Yıldırım orduları grubuna dağıtıldı.'' Anadolu topraklarındaki hakimiyetimiz artık sonsuza kadar sürecek. Bu geri çevrilemez. Ama hayret, bu Türk general kapının önünde bize gösterdiği birkaç Türk'le mi bir şeyler yapabileceğini sanmakta? Öteki generaller de ona katıldılar. Generallerin yanındaki masada Doktor Selim Bey oturmakta. Kahvesini ve konyağını yudumlarken onları dinlemekteydi biraz tebessümle. Fedailer. Onlar cephelerde vuruşurlarken kaç bayram geçtiğini sayamadılar. Elveda Rumeli dediğimiz zamanlarda Rumeli'de vuruştuk. Sonra Birinci Dünya Savaşı sırasında yine Balkanlardaki cephelerde vuruştular. O zaman bizim olan Trablusgarp cephesi, Galicia, Kafkas cephesi, çöllerdeki cepheler. O çöllerde Arap şeyhleri emperyalist ordularla birlikte olup ordularımızı arkadan vurdular. O çöllerde kaç yıl vuruşuldu? Ondan önceki zamanlarda Çanakkale, şehitler, gaziler, Filistin cephesi, Mısır'da Kanal cephesi, Sarıkamış cephesi, şehitler, gaziler ve o cephelerde vuruşanlar ne çocuklarının büyüdüklerini görebildiler ne de o vuruşma yıllarında kaç bayramın geçtiğini sayabildiler. Destan yaratır gibi vuruştular. Sonra milli mücadele ve Anadolu ihtilali zamanı. O cephelerden dönebilenler bu defa Anadolu Trakya topraklarında Mustafa Kemal Paşa'nın yanında emperyalizme karşı savaştılar, vuruştular. Emperyalizm nihayet tarihi yenilgisini almıştı. Söyler misiniz hangi milletin tarihi böylesine destansıdır? Ama ne yaparsınız ki destan yazmak, destanlar yazar vuruşmak bizim milletimizin vazgeçemediğidir. Vatana dokunuldu mu destan yazmak bizim milletin işi. Destan mı dediniz? İşte bir sayfa. Mustafa Kemal Paşa Kocatepe'den büyük taarruz emrini vermişti. İzmir'e doğru akmaya başlanan günler. Kumralı Akçasar hattında çarpışmalar oluyor. Bir birliğin başında Teğmen Bayramiçli Lütfi Osman var. Düşmanın ateş hattını geçmek lazım, emir öyle. Lütfi Osman'ın yanında Mehmetçikler şehit oluyor. Emperyalizmin namussuz kurşunu bayrakları alnından vurmuş. Tut tutabilirsen genç Teğmen Bayramiçli Lütfi Osman'ı. Kapmış bayrağı koşuyor. Ateş hattı mutlak ve mutlaka geçilecek. Öyle verilmiş emir. Bayramiçli'nin ardında yanında Mehmetçik ve bir de baktılar ki Bayramiçli şehit. Mehmetçik durdurulabilemez. Öyle bir saldırı ki ateş hattı yarılmış. O birlik süvari kol ordusu komutanı Altay Paşa'nın emrinde Altay Paşa'ya o şehit haberi gelmiş. Gözleri dolu ve kendisi atın üzerinde. Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos'ta Kocatepe'den büyük taarruz emrini vermişti. 27 Ağustos günü Mehmetçikler şehit vermekte. 2. alaydan Yüzbaşı Ayaşlı Arif, 3. alaydan Teğmen İstanbullu Selahaddin, 5. alaydan Kırklareli'li Asteğmen Mehmet Azmi şehit düştüler vatan topraklarına ve Bal Mahmud'a çekilmek isteyen düşman kuvvetleri darmadağın edildi. Şehit düşenlerin başları hep İzmir'e doğru. Sanki oraya varamamanın kederi. Mustafa Kemal Kocatepe'den emir vermiş. Şair Nazım o emir anını şöyle anlatır Kuvayi Milliye destanında. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki, sayak kalpaklı adam, nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden, güzel rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında. Birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Anadolu'yu parçalamak isteyen namussuz emperyalizme karşı büyük taarruzun emri verilmişti ya, tut tutabilirsen gayrı Türk ordusunu, milletin ordusunu. Öyle bir hışım, öyle bir inanç, öyle bir destan içinde vuruşuyor, koşuyordu ki. Süvariler 9 Eylül günü İzmir'e varmışlardı. Ama o da nedir? Bakılmıştır ki piyadeler sanki atlı gibidirler. Sonraki zamanda savaş stratejistleri piyadelerin onca yolu öyle kısa zamanda nasıl aldıklarının araştırmasını yapmışlardı. Hey gidi hey bizim milletimiz! Yerinden bir kalktı ki kalktı mı oturmaz ki ve bizim ordumuz. Düşman emperyalizmin ordusu kaçıyordu, kaçarken yakıyordu, cinayetler işliyordu. İşte Ulucak köyünü yaktılar. Onları kovalarken yeni şehitler verildi. Mehmetçik'le binbaşı Galip baş başa şehit düştüler. O gün ve süvariler o gün Eyret'e girdiler. Fahrettin Paşa Eyret şehitleri için bir anıt yaptırdı. O zamanlar rütbesi henüz paşa değilmiş. İşte o günlerde Garp cephesi komutanlığı rütbesinin paşalığa yükseltildiğini bildirmiş. Tarih 3 Eylül 1922, cephede terfi. Emperyalizmin ordularını dağıtan Mustafa Kemal Paşa, savaşın en şiddetli zamanında karargahını en ön cepheye aldırdı. Ona en ön cephede bir şey olur diye tereddüt eden yanındakiler, gitmeyiniz dediler. O siz burada kalın dedi ve cephenin en önlerine gitti. İzmir kapılarına ulaşıldığında Akşehirli Bekiroğlu Mehmet, Antalyalı Ömeroğlu Hakkı, Nevşehirli Ahmetoğlu Seyit şehit düştüler. Şehitlerin başları ötekiler gibi İzmir'e doğru. Hey büyük millet, destan bu güzel millete ne güzel yaraşır. Çünkü yazan da odur ve de Mustafa Kemal Paşa, Gazi Paşa emrinde. Yüzbaşı Şerafettin süvari kol ordusundadır. Öncü birlik başında İzmir'e girdi. Yanındakilerle hükümet konağı balkonuna çıktı. Türk bayrağını göndere çekti. Yüzündeki kan izi bayrağa bulaştı. Türk İzmir'in hür semalarında artık Türk bayrağı yine vardı. Ordu artık İzmir'e girmiştir. Sokaklarda askerlere çiçekler atılmakta. Altay Paşa atının üzerindeydi. Halk toplanmıştı. Altay Paşa kalabalık içinde uzun boylu bir kadın gördü. Atını ona doğru sürdü. O kadın esir İzmir'de kalmış olan annesiydi. Atından indi. Annesinin elini öpecekti. Annesi olmaz dedi. Ben senin elini öpeceğim. Siz vatanı kurtardınız. Tabii ki öptürmedi. O artık hür İzmir'deki annesinin elini öptü. Altay Paşa atından inip annesinin elini öptü ama annesinin evine ancak ikinci gece gidebildi. Çünkü önce vatan vardı. Annesi o gece oğluna sadece bir dilim ekmek, biraz tuz ve karabiber ikram edebildi ve dedi ki, işte ancak bunlar kaldı. İzmir'e girişin ikinci gecesiydi. Mustafa Kemal Paşa karargahında, etrafındakiler yaratılan destanın heyecanı ile suskun. Birden Mustafa Kemal Paşa ayağa kalktı. Bu ne sükut? Haydi kordona iniyoruz. İzmir'e girdiğimiz gündür dedi. Hep beraber kordona indiler, bir lokantaya oturdular. Lokantacı perdeleri çekti Mustafa Kemal Paşa. Aç o perdeleri. Milletten saklayacak bir şeyimiz yok. Perdeler açıldı. Hep beraber marşlar söylemeye başladılar. Lokantanın önündeki İzmirliler onlara katıldılar. Ege'nin de mavi suları ve semaları artık hürdü. 15 Mayıs 1919 günü Bekir Ağa bölü. Bir haberden sonraki zaman tehlikeye saldırmak. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması'ndan sonra işbirlikçi sadrazam padişah damadı damat Ferit ne kadar vatansever varsa yazarından siyasetçisine işgalci emperyalist devletlerin isteğiyle kurdurduğu Nemrut Paşa Harp Divanı'nda hepsini tevkif ettirerek Bekir Ağa bölüğü hapishanesine kapattırmıştı. Çoğu da İttihat ve Terakki mensuplarıydılar. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmeden önce Bekir Ağa bölüğüne giderek oradaki arkadaşlarını ziyaret etmiş, saatlerce onlarla konuşmuştu. Son gittiğinde de aralarında Yunus Nadi Bey'in de bulunduğu arkadaşlarına size haberler göndereceğim demişti. Zaten Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçmek için fırsat aradığı da o feleğin çemberinden geçmişlerce fısıltılarıyla konuşulmaktaydı. Günlerden 16 Mayıs 1919 günüydü. Yüzbaşı Salih Bey Bekir Ağa bölüğü hapishanesine geldi ve içeridekilerle konuştu. İçeridekilerin arasında Tevfik Rüştü Bey de vardı. Bekir Ağa bölüğündeki Yüzbaşı Şadi Bey içeriye Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun yoluna çıktığı haberini ulaştırdı. Tevfik Rüştü heyecanlanmıştı. Birden döndü arkadaşlarına şöyle dedi. Mustafa Kemal Paşa Samsun yoluna düşmüştür ya, bakın neler olacak. Bilirim Sarı Paşa'yı, sanmasınlar ki boş duracak. Yazın, Tevfik Rüştü dediydi dersiniz. İttihatçıların küçük efendi dedikleri Kara Kemal Bey post bıyıklarını parmakları ile tarayarak söze katıldı. Tevfik'in dediği doğrudur, Mustafa Kemal ağırbaşlıdır, göründüğünden de daha mühimdir. Talat Bey ile çok konuşmuştuk. Harbin sonuna doğru Enver'in yerine onu koyabilir miyiz diye düşündük. Lakin kendisi bunu kabul etmedi. O ağırbaşlı halinin yanında benim gördüğüm bir vaziyeti vardır ki tehlikeye saldırmayı sever. Saldırmadan önce de düşünür. Lakin karar verdi mi de dünya gelse durduramaz, caydıramaz. Etraftakiler İttihat ve Terakki'nin bu ikinci adamını Enver'in önünde izin almadan oturamadığı adamını dikkatle dinliyorlardı. Kara Kemal Bey konuşmasını sürdürdü. Bana soracak olursanız yangından devleti, bizi çekip çıkaracak olan odur. Bakalım Mevla ne eyler. Dediklerimi aklınıza tutun. Tevfik Rüştü Kara Kemal Bey'in sözlerini doğruladı. Ah zaman neler gösterecekti. Adının başında sipahi de olan Yüzbaşı Dayı Maksut kendi emrindekilerle Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında ama uzaktan bir demir çember oluşturmuştu. Çünkü işgalcilerin istihbarat servisleri Mustafa Kemal Paşa'yı izliyorlardı. Rezil emperyalist işbirlikçiler de onlarla beraberdiler. Yüzbaşı Dayı Maksut ve arkadaşları Mustafa Kemal Paşa'ya karşı bir suikast girişimi olur diye o demir çemberi örmüştü. Ama Mustafa Kemal Paşa bunu bilmiyordu. Öyle şeyleri sevmezdi. Mustafa Kemal Paşa'nın vapuru hareket edip gözden kaybolunca Dayı Maksud'un adamları yeni işlerine koştular. Dayı Maksut arkadaşlarına koştu ve dedi ki, sağ salim uğurlanmıştır Mustafa Kemal Paşa. Allah yolunda açık, baktığımızı iyi yazsın. Hiç unutmayacağım rıhtımdan ayrılırken İstanbul'a bakışı. Sanki hesap soracağım der gibiydi. Galiba vurup yarıp geçeceğiz. Çok düşünceliydi. Kaşları bildiğimiz gibi çatıktı. Hani o cephelerdeki gibi. Elinde sigarasını derin derin içine çekiyordu. İstanbul'a son bakışı hiç aklımdan çıkmaz. Dayı Maksud'un arkadaşları, savaş subayları bu sözleri nefeslerini tutmuş dinliyorlardı. 47. ayrımın sonu. Sayfa 446.